Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bugünkü konuğum öğretmen Murat Ülkü. Hoş geldin Murat.
Çok teşekkür ederim Sayın Hocam, hoş buldum.
Ben de hocam diye hitap edeceğim artık, öyle gerekiyor zaten. Ben kısaca bir seni tanıtayım dinleyicilerimize. Murat Ülkü sosyal bilimler öğretmenliği mezunu. Şu an Bilsem çatısı altında öğretmenliğini sürdürüyor. Fakat çok değişik faaliyetleri var burada. Liderlik Atölyesi öğretmeni, aynı zamanda T4C eğitmeni, öğrenci koçluğu yapıyor, çeşitli konuşmalar yapıyor başarı ve motivasyon üzerine. Aynı zamanda bir YouTube kanalı var. Böyle çok aktif, çok yönlü, çok enerjik bir öğretmenimiz. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğin için. Benim, bizim dinleyicilerimiz aslında biliyorlar benim eğitime olan merakımı. Hem LinkedIn paylaşımlarımda bunu görüyorlar. Daha önce de aslında öğretmen konuklarımız da oldu. Bugün de hem biraz bu P4C'den bahsedeceğiz, hem Bilsem'den bahsedeceğiz ve buradaki senin rolünden, senin planlarından bahsedeceğiz. İstersen öyle başlayalım. Bize şey anlatırsan, Bilsem'in eğitim sistemi içerisindeki rolünü, belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir eğer çocukları, küçük çocukları yoksa.
Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Yani böyle bir değer görüp beni çağırmanız benim için çok büyük bir mutluluk ve onur kaynağı. Çok mutluyum burada olmaktan.
Çok sağ
olun. Bilim ve Sanat Merkezleri. Evet, 1994 yılında özel yetenekli öğrencilerle ilgili birileri bu çocukları dert ediyor. Yani evet, dünyanın birçok yerinde uygulamalar var. Bu çocuklar işte annesi babası için önemli, toplum için çok önemli ama devlet eliyle bu çocukların gerçekten ülkenin çok önemli bir değeri olduğuna dair birileri adım atıyor. Ve 94 yılında bilim sanat merkezlerinin kurulması adına ilk adımlar atılıyor. Ve ülkenin birçok yerinde, öncelikle Ankara'da, daha sonra ülkenin her yerine yayılan bilim sanat merkezleri farklı okullarda, farklı ilçelerde şu an itibariyle 154 sanırım en son sayı ulaşmış durumda. Nedir peki buradaki görev yapan öğretmenlerin ve kurumların en önemli misyonu? Öncelikle IQ seviyesi belirli bir seviyenin üzerinde olan çocuklar ve sanat alanında, müzik ve resim alanında özel bir yeteneğe sahip olan çocuklar okuldan sonra, normal akademik hayatları, günlük hayatları bittikten sonra bize dahil oluyorlar ve burada kendi yetenekleri doğrultusunda zenginleştirilmiş eğitimler alıyorlar. Atölyeler tarzında. Mesela benim branşım sosyal bilgiler. Sosyal bilgilerle ilgili normal gösterilen müfredatın haricinde daha çok zihinsel anlamda tatmin edecek, bu etkinlikleri yaparken keyif alacakları etkinlikler tasarlanıyor ve bu eğitimleri bütün derslerle ilgili, bütün branşlar bazında, fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik, resim, bütün alanlarla ilgili bu derslere dahil oluyorlar ve çok eğleniyorlar, çok öğreniyorlar. Çünkü gerçekten okulların da kuruluş amacı, en büyük misyonu bu. Ben de 5 senedir Manisa Salihli Bilim ve Sanat Merkezi'nde burada görev yapıyorum. Benim asıl branşım sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler nedir? Bir özel yetenekli bir öğrencimin tanımıyla söyleyeyim. Hayatın içerisinden matematik ve feni çıkartın, geriye kalan her şey sosyal bilgiler hocam dedi. Ve daha güzel bir tanım ben duymadım. Gerçekten de böyle. Neye el atsanız hayatın içerisinde sosyal bilgilerle karşılaşıyorsunuz. Bunun yanı sıra Sayın Hocam, ben kendi hayatımda şöyle bir soru sordum. Öğretmenliğimi yaparken işte Samsun Ayvacık'ta başladı benim maceram. Sonra Çanakkale, sonra asıl memleketim Muğla. Buralara yaklaşalım diye Manisa Sarıgöl. Sonra bilim sanat merkezlerinde mülakatlar, sınav ilanları gerçekleşti. Buraya başvurduk ve süreç başladı. Ben hani garip bir şekilde öğretmenliğe başladığımdan beri öğrenme eğitim kısmının en önemli yerinin teneffüsler olduğuna gördüm, yaşadım, karar verdim. Çünkü siz bir şey anlatıyorsunuz, hocam dinliyorlar. Ya bu çok meslekte olan bir şey değil. Hani A'dan Z'ye bütün kurumsal anlamda işlere baktığınız zaman birileri anlatacak, anlattınız diye size para ödeyecekler ve böyle el değmemiş zihinler, kalpler sizi çok dikkatli bir şekilde dinleyecek. Bu bir mucizeydi benim için. 25 yaşında tanık olduğum bir mucizeydi. Sonra ben teneffüse çıktım. Çocuklar yanımdalar. Şimdi ben Muğlalıyım. Ege kültürünü biliyorum ama o saate kadar Karadeniz'de o kültürle tanışmamışım. Çocuklar geliyorlar, sizi dinlemek istiyorlar. Siz de onları anlamak istiyorsunuz. İki farklı kültür. Ve sonra teneffüste birbirimize böyle dertlerimizi anlatmaya başladık. Onlar bana anlatıyorlar. Hocam şöyle oldu, işte fındık toplamaya gittik. Eve ulaşırken 5 kilometrelik yere işte yarım saatte ulaşılıyor. İnanılmaz zor bir coğrafya. Bunları anlatıyorlar, yaşıyorlar. Çok farklı. Sonra bir baktım, eğitim dediğimiz şey, öğretim dediğimiz şey tam olarak teneffüslerde gerçekleşiyor. Yani bir çocuğun gözünün içine bakıp nasılsın sorusu çok ciddi mucizelere gebe. İşte o el değmemiş hal, çocuklarla olma hali bana böyle ruhuma öyle bir oturdu ki 14 senedir bütün teneffüslerimi öğrencilerle geçiriyorum. Anlat bitmez ama hani bilim sanat kısmına geldiğimizde burada şöyle bir şey yaptım. Benim özel ilgi alanlarım var. Alternatif eğitim tarzlarıyla ilgili NLP, koçluk, birinci elden o teneffüslerde çocuklarla ne konuşulabilip hayat nasıl dönüştürülebilirse bunun üzerine sürekli eğitimler alıyorum. Bunları Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel ve özel bir müfredat yapabilme şansımız ortaya çıktı. Bir atölye açtım ben orada, liderlik atölyesi. Ama hani böyle birilerinin hayatına hükmedecek, onlara neler yapması gerektiğini söyleyecek bir liderlik anlayışı değil de kendi hayatlarının lideri olabilecek. Buradan Uğur Böcekler'in sloganıdır. Onlara da selam olsun. Kendi hayatlarına hükmedebilecek. Oradan da zaten kendi hayatınıza hükmettiğinizde bu müthiş bir dönüşüm ve değişim. Bu herkese sirayet etmeye başlıyor. İşte bunları nasıl yapabiliriz sorusunu sordum. Çocuklarımla birebir koçluk görüşmeleri, işte atölye tasarımları, yaratıcı drama ve en nihayetinde P4C, çocuklar için felsefe disiplinini, yöntemini onlarla uygulamaya başladım. Ya bu onlar için mucizevi bir şey. Ya çok özel bir şey. Benim için de öyle. Neden? Şunu keşfetmeyi unutabiliyoruz Sayın Hocam. Şimdi gönüllü kuruluşlara bakıyorum eğitimle ilgili. En çok onlarda tanık olduğum öğretmen paylaşımlarında eleştirel düşünme, bunlar üzerine eğitim tasarımları yapan gönüllü kuruluşlar var. Onlar da söylüyorlar. Ben de bunun yaşayan bir insan olduğum için üzerinde durmayı çok istiyorum. Şimdi birisine çıkıp salt var olan bilgiyi aktardığınızda onlar dinliyorlar ya da dinlemiş gibi oluyorlar, yapıyorlar. Edilgen bir durumda alıyorlar. Böyle hani suyu doldurup böyle sürahiyle boşaltır gibi dinliyorlar. Sonra da işte bunun adına eğitim diyoruz. Ama değil. Çocuklara o bilgiyi yapılandırmayla ilgili fırsat verdiğinizde, bakın sizin oyun alanınız, etki alanınız burası. Bunları yapalım mı beraber dediğinizde, olur mu acaba diye soru işaretiyle attığınız ilk adımda mucizelere tanık oluyorsunuz.
Aslında tam da yani teneffüs olan şey bu aslında herhalde. Çocukların bir şekilde yani ders formundan çıktıkları zaman rahatlıkla öğretmene bir şey sorabilecekleri ve karşılıklı böyle bir şey sohbetini yapabilecekleri bir ortamda ve rahatlıkta belki hissediyorlar. Bir psikolojik rahatlık var, psikolojik güvence var o teneffüs ortamında. Yani artık orası sınıf ve öğretmenin tahakküm ettiği, yani onun hakimi olduğu bir ortam değil artık. Orası dışarısı bir alan gibi. Bana bunu çağrıştırdı açıkçası. Yani.
%100 şu an bu kadar kısa sürede net bir şekilde anlaşıldığımı bana hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Bilge ve otorite konumundaki öğretmenin rolüne çarpı işareti koyuyoruz. Ortaya bir hadi beraber öğrenelim diyen bir adam düşünün. Ve bu da çocuklardan birisi aslında. Kendi gelişim yolculuğu da var. Çocukların gelişim yolculuğu da var. Ve bunu beraber gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu kadar çok güzel anlattım. Kolay da anlattım ama ilk başlarda benim için inanılmaz zor bir şeydi. Şimdi P4C'den bahsediyorum. Çocuklar için felsefe ya da topluluklar için felsefe. Kavramsal anlamda tartışacakları bir konu ortaya atıyorsunuz. Bir hikaye yoluyla. Ve bu hikaye doğrultusunda onların yorum yapmasını bekliyorsunuz. Ve bu yorumlarda doğru ya da yanlış yok. Hani Türkçe sorularında bununla ilgili düşüncen nedir? Açıklıyor, doğru yanlış. Sonra başkasına söz veriliyor. Bunun ötesinde Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Ayşe'nin söylediği şeyler doğrultusunda kavramsal bir derinlik yakalıyorsunuz. Ve burada doğru ya da yanlış yok. Doğru ya da yanlış yok olayı beni çok zorluyordu. Niye? Yıllarca doğru yanlış anlatmışsınız ya. Öğretmenim ben. O rolle girmişsiniz. Tabii. Öğrenciler de sizden o rolü bekliyor. Kendinizde de yıllardır atamadığınız bir şey o. Hadi o zaman ben size doğruyu söyleyeyim diye başlamak istiyorsunuz. Anlattıktan, sorduktan sonra. Ama değil işte. Çünkü hani filozofların bakış açılarını sizinle de görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerçekten de o kadar özgün ki. Zaten felsefeyi felsefe yapan şey de o. O kadar özgün, o kadar derin ve el değmemiş. Olabildiğince çocukların özgür bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar yaratmak. Ve özgürce tartışabilmeleri, konuşabilmeleri ve bir saatten sonra sizin de bir öğretmen değil de bir kolaylaştırıcı olarak oradaki konuşulan konunun peşine düşmek, hakikatin peşine düşmek ve o kültürü geliştirmek muhteşem. Yani muhteşemlik nasıl bir şey biliyor musunuz hocam? Hani bunu kısaca muhteşem diyorum, nasıl tasvir edeceğimi bilmiyorum ama somut dönütlerinden bahsedeyim. Bir kere çocuklar evdeki sohbetleri çok değişiyor. Yani annelerine, babalarına sordukları sorular, arkadaşlarıyla yaptıkları sorgulamalar. Ya bu böyle mi, şöyle mi? Bir çocuğum, öğrencim mesela şey demiş. Beni bir yalnız bırakın işte. Murat Hoca'nın dersi işledik. Ben yalnız kalmak istiyorum. Bugünkü yaptığımız dersi tekrardan düşünmek istiyorum diye. Araştırma ve sorgulamaya itiyor. Bir de hocam çok terapik bir şey. Yani düşünsenize, yetişkinler için de öyle değil mi? Mete Hoca, Murat, Hasan, bir şeyler ifade ediyorsunuz ve orada sorgulanma yok. Herkesin birbirini kabul ettiği bir kültür oluşturuyorsunuz. Bu bence hepimizin çok ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani sabah kalktığımız andan itibaren yüzümüzü yıkıyoruz. İlk adımda tek en önemli ihtiyacımız, mutluluğu bize verecek olan en temel ihtiyacımız kabul görmek. İşte o çemberde, o P4C oturumlarında çocukların o ihtiyacının giderildiğine şahit oluyorsunuz. Bu da böyle bir şeye hizmet ediyor olmak da çok mutluluk verici.
Harika. Ben şimdi dinleyicilerimize de belki böyle çağrışmış olabilir. Biraz siz dinlerken şey gözümde canlandı. Ölü Ozanlar Derneği'ndeki Robin Williams'ın dersi gibi. Sizin bu P4C'ler belki. Peki yani şöyle bir şey oluyor mu hakikaten? Çocuklar bir yabancılaşma yaşıyorlar mı? Yani biz bunları tartışıyoruz burada ama sonra gelip bize başka birileri başka bir şeyler anlatıyorlar. Onları sorgulayamıyoruz falan. Böyle bir çatışma içine giriyor mu çocuklar acaba?
Harika bir çatışmadır. Çok bereketli bir çatışmadır aslında o hocam. Niye? Uyum sağlamamayı öğreniyorsunuz aslında. Bakın etrafımızdaki şu an Mete Hoca'ya bakalım. İnanç Hoca'ya bakalım. İhsan Hoca'ya bakalım. Çatışma yaşamış adamlar. O çatışma o kadar bereketli ki. Yani orada küçük bir sancı, küçük bir yokuş sizin hayatla ilgili başarı ve mutluluk algınızı tamamen değiştirir. Öğrencilerime de en temelde vermeye çalıştığım şey o yabancılaşma. Yani hocam sen niye yabancılaştırıyorsun insanları diyeceksiniz ama hakikaten bazı şeylerin böyle bir adım attığınızda, çaba harcadığınızda onun bir sonucu doğabiliyor. Evet, Türkçe dersinde çocuk yargılanmayı göze alarak parmak kaldırmaya başlıyor artık. Kendini ifade etmeye başlıyor. Sosyal becerileri anlamında sıkıntılı olduğunu velinin de, kendi sınıf öğretmenlerinin de söylediği öğrencilerimle çalışıyorum. Fikir geldiği zaman kendini tutabilmek mümkün değil. Bu çocukların benim dersimde P4C oturumda içine kapanık kalması mümkün değil. En fazla 3 hafta. Çünkü fikir dediğimiz şey oradan bir şey geliyor. Kendi yaşanmışlıklarından, kitap okumadan, arkadaşının söylediğinden o. Burada bir şey doğuyor hocam, tamam mı? O doğan şeyi tutabilmeniz mümkün değil. İstediğiniz kadar sosyal beceriler, utanıyorum, sıkılıyorum deyin. Bir hafta, iki hafta, üç hafta ama dördüncü haftada o kızımın, o çocuğumun söyleyeceği şeyler var. Evet, ilk başlarda biraz sıkıntı. Evet, bir yabancılaşma. Aile ortamında da öyle ama sonrasında bir dakikaya normal olan, doğru olan ve insanlığın hani varoluşumuzun gerektirdiği şey düşünmek, sorgulamak ve bunları özgürce ifade edebilmek. Çok teşekkür ederim bu arada sorular için. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum.
Yani bu tabii çocukların kesinlikle tabiatına uygun bir şekilde gelişen bir şey bu sonuçta. Yani çocuk zaten bu merak hissediyor, bunu bastırmaya çalışıyor. Siz bastırma diyorsunuz ve çok daha rahat çıkıyor. Belki yani bu çocuklar kaç yaşlar arasında? BİSEM'e katılan çocuklar gerçi birinci sınıftan başlıyor değil mi? Yine kaçın sınıfa kadar devam ediyorlar
BİSEM'e? Evet, birinci sınıftan 12. sınıfa kadar.
12. sınıfa kadar diyor.
Evet, evet. 12. sınıfa kadar devam edebiliyorlar.
Peki, birçok şey merak ediyorum şimdi ama mesela bu çocuklar program ve 1994'ten beri başladıysa mezunlarda vermiş olması lazım. Bu çocukları bir şekilde takip eden bir sistem var mı? Yani bu çocuklar hayatta nereye geldiler? Bu nasıl bir etki yarattı onların üzerinde gibi bir şey var mı?
Hocam bununla ilgili son zamanlarda çok ciddi anlamda bir sahip çıkış söz konusu ve ilerlemeler var. Yani bu çocukların akademik anlamda BİSEM'den çıktıktan sonra işte neler yaptığına dair ve neler yapabileceğine, alternatiflerinin ne olduğuna dair bir sistem çalışması çok yoğunlukla var. Hani bunları net olarak da duyuyoruz. Çalışmada bakanlıktaki arkadaşların da çalışmalarına şahit oluyoruz. Siz bu soruyu sorunca benim aklıma bilim sanatlarla ilgili bir örnek geldi. Melisa kızımız var bizim. Melisa Tokmağı duydunuz mu bilmiyorum. Silikon Vadisi'nde çok genç yaşta CEO olan Salihli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi.
Oo, harika. Yani
şu an 24-25 yaşında ve o süreci röportajda anlatıyor. Böyle hani tanıdığımız, bildiğimiz insanlar, annesi babası da tanıdığımız, bildiğimiz insanlar ve inanılmaz bir gurur kaynağı. Hayatındaki kırılmayı görüyorsunuz. Ne olmuş ya bu çocuğa? Hani ne olmuş da hayatında çok ciddi anlamda fark yaratan bir ivme cesaret, özgüven, yapabilirim duygusuyla hareket etmiş ve hikayesinin tamamını kendisi yazmış. 15-16 yaşında o bilinci elde ettikten sonra evet abi hayat böyle böyle normal. Rayında giderken, dersler iyiyken, ben bu okula gidiyor başarılı oluyorken hayatta başarılı ve mutluluk, o meydan okuma duygusunda yattığını ve o meydan okuma duygusuyla 15-16 yaşında birçok kişiye mail yazıyor. İşte Hindistan'da okullara başvuruyor ve hayatının tamamını değiştiriyor. Bu anlamda çocuklara özellikle bu süreç içerisinde hani yol haritaları belirlemek ve evet eğitim çok önemli ama alternatif eğitim yöntemleriyle onların yapabilirim duygusunu ve alternatiflerini görebilmelerini sağlamak. Bu da var hayatta. Evet bu da var. Ben Boğaziçi'ne gidebilirim ama yurt dışında da böyle bir okul var. İşte hayattaki başarı ve not ortalaması çok önemli ama şu topluluğa katılırsam da şu özelliğim gelişir duygusunu yaratabilmek, kendi yolculuklarına çıkmalarını sağlayabilmek hakikaten çok kıymetli. Bunun yaşayan örneklerinden, en büyük örneklerinden bir tanesi de bilim sanat öğrencisi. Salih'le bilim sanattan çıktığı için de şu an aklıma geldiği için de çok mutluyum. Melisa Tokmak isimli öğrencimiz.
Harika. Peki şimdi bir diğer soru da şey, yani insan böyle duyunca bu kadar böyle alternatif ve bu kadar nasıl diyeyim ilerici bir tarzın, bir eğitim tarzının neden acaba bütün ülkenin çocuklarına genişletilemiyor? Bunun sanıyorum tabii ki bir işin bir şey tarafı vardır. Yani bunun eğitimini bütün eğitim ordusunun alması gerekiyor muhtemelen. Bir takım öyle sıkıntılar var ama sanıyorum siz kendiniz de bir takım çabalar içerisindesiniz. Bunu mümkün olduğu kadar yaymak için veya bilmiyorum diğer öğretmenlerden, diğer normal liseler, okullardan size talepler geliyor mu? Siz nasıl yardımcı oluyorsunuz onlara?
Hocam gerçekten yani olayın şimdi Aristoteles'le ilgili tüm soy ismi aklıma gelmedi. Yaşayan bir filozofun söylediği bir şey var. Diyor ki Aristoteles yaşasaydı büyük ihtimalle YouTuber olurdu diye. Niye? Feodalite döneminde insanları olabildiğince bilgiden ve felsefeden uzak tuttular. Bilgi çağında da hala uzak tutuyorlar. Aristoteles tekrar dünyaya gelseydi o bilgiyi yayabilmek için insanlara uğraşırdı diye. Hakikaten bilginin varlığı çok önemli. Ama bilginin yayılması çok daha fazlasıyla önemli. Pandemi döneminin en büyük, en güzel, bereketli kısımlarından bir tanesi benim hayatımda şu oldu. Bir YouTube kanalı açtım ben. Ve her hafta bir tane video, ne olursa olsun bir video koyacağım ve o video insanların hayatına dokunacak diye yola çıktık. Bir seneyi geçti, 14 aydır bayağı da başarılı bir şekilde devam ediyor yolculuk. Bununla birlikte Aristoteles'in görevini yaptığımı hissettim bir an. Şöyle bir şey oldum hocam. Bir geri adım attım bir an. Şöyle bir fren yapayım ben büyük konuşurken. Böyle bir aracı olmak. Öğretmenler bana ulaştılar. Hocam nedir bu P4C? Öğrencilerimizle uygulayabilir miyiz? Ya siz uygulamak isteyin yeter ki. Ben aşkla, şevkle tanıştırırım, konuşurum, nasıl uyguladığımı anlatırım. Böyle yola çıktık. Bir, iki, işte Etivinik projeleri, okullar, Türkiye'nin çok farklı yerinde bu işi dert edinmiş olan insanlar kapımızı çaldı. Hocam bayağı onlarca seminer vermişim çok yakın bir zamanda. Ve üniversitelerde belgin öğretmenim aracılığıyla da, çeşitli hocalarım aracılığıyla da birçok öğretmen adayına da ulaşabilme imkanı buldum ve bu çok güzel bir şey. Başak öğretmenim, en son onun öğrencileriyle de buluştuk ve buradan bir bu işi dert edinen öğretmenler aracılığıyla tüm Türkiye'ye yayılacaktır ve yayıldıkça ya ucundan kıyısından dersin içerisine o P4C alternatif eğitim yöntemlerini, yaratıcı dramayı dahil ettiğiniz anda zaten görüyorsunuz. Her yere yansımaya başlıyor. Ya iyi bir şey çünkü. İyi bir şey olduğunu gören, sonuçlarını gören, çok keyifli bir şey olduğunu gören bütün eğitmenler, bütün veliler zaten ilgi gösteriyorlar ve tüm Türkiye'ye çok kaliteli bir şekilde yansımalarını görüyoruz.
Harika. Şimdi bu kadar reklamı yaptık ve bu kadar şey yaptık, insanları meraklandırdık. Biraz şimdi pratikte nasıl uygulandığını bir dinleyicilerimize paylaşsak ya. P4C'nin işte bir takım soru sorma teknikleri var değil mi? Bir hikayeyle dediğiniz giriyoruz. Bir Lotus şurubu hikayesi var sizin de anlattığınız.
Birçok uygulama materyali var. Bir öykü, çocuk kitabı, çocuk edebiyatı, bir hikaye, mitolojiden bir hikaye veya kavram metre dediğimiz işte birçok araç var. Bunları uygulayarak öğrenciyle buluşturuyoruz. Yani önce ben öğrencilere hikayemi anlatıyorum, materyalimi sunuyorum. Sonra onlar aralarında 13-14-15 kişilik gruplar aralarında küçük fısıltı grupları oluşturuyorlar. Hocam bu çok önemli bir aşama. Niye? Hani o dediğimiz içine kapanık öğrenciler var ya, 3-4 kişilik gruplar halinde kendilerini çok güçlü bir şekilde ifade ediyorlar o grupların içerisinde. Yani kalabalıkta o çemberde söyleyemeyeceği şeyleri arkadaşlarıyla ifade ediyor ve çok güzel şeyler çıkıyor oradan. Sonra diyorum ki gruptan ayrışabilirsiniz bu düşünceyle ilgili. Aynı fikirde de olabilirsiniz ama yine de bir grup sözcüsü belirliyorum. Grup sözcüsü grubun fikrini ifade etti, anlattı. Bu arada fikirler bize aynı gibi gelir. Yani biz hikayeyi anlatırız ve deriz ki işte özgürlük mü, mutluluk mu, aşk mı, bütün bunlarla ilgili konuşurken aklımızda beliren şey diğerlerinin de belirmiştir gibi gelir bize düşündüğümüzde. Öyle olmuyor. Çocuklarda da olmuyor, yetişkinlerde de olmuyor. Ben her seferinde aynı şeyi farklı gruplarla uyguladığımda bambaşka öğrenmeler oluşturuyorlar. Hiç aklıma gelmeyen şeyleri çocuklar benimle paylaşıyorlar ki çocukların paylaşımları çok daha güçlü oluyor. Niye? Çünkü yetişkinlerdeki o kabuk bağlama olayı daha böyle ruhu alışmamış daha dünyaya. Hala meraklı gözlerle bakıyor. Çok bereketli. Fısıltı gruplarında kendilerini ifade ettikten sonra grup liderleri eğer grubun içerisinde onlara uygun olmayan görüşü olan kişiler varsa hocam evet grup olarak biz bunu konuştuk ama ben özgürlükle ilgili grubumdan biraz farklı düşünüyorum. Çünkü bunu ifade ediyor. Ve orada hocam orada bir fikir tartışması, fikirleri beyan etme başlıyor. Şimdi biz grup liderleri ifade etti, diğerleri ifade etti. Ama diyor öteki bir dakika sen böyle bir şey söyledin ama bu böyleyken böyle değil. Şimdi burada bizim normal bir sohbet havasından bizi ayıran P4C'de sadece düşünceleri söylemekten ayıran en temel şey argümanlar geliştirebilmek. Nedenleriyle söylediğini ifade edebilmek. Ben arkadaşımın söylediğine katılıyorum. Çünkü fikrine de katılıyorum. Nedenine de katılıyorum. Ben arkadaşıma katılıyorum ama benim nedenim farklı. Ben arkadaşıma katılmıyorum ama aynı neden benim için de geçerli. Ben arkadaşıma katılmıyorum. Düşün nedenine de katılmıyorum. 4 tane unsur. Bunlardan bir tanesini seçerek kendini güçlü bir şekilde ifade ediyor. Doğru düşünebilme felsefenin temeli de burada oluyor. Burada oluşmaya başlıyor ve sonra o söylüyor, o söylüyor. Çok zengin bir kavramsal anlamda derinlik ortaya çıkıyor. İlk başlarda her şeyi bildiğini düşünen Mete çukura doğru düşmeye başlıyor. Soruşturma çukuruna. Bayağı dip hocam burası. Kafa çok karışık. Ya ben bunu böyle düşünmüştüm ama Murat böyle dedi. Hiç aklıma gelmemişti. Ama olsun. Benim söylediğim de doğru. Ama öteki de farklı. Öteki hocam gerçekten zor bir şey. Analitik beyni inanılmaz derecede devreye sokan bir şey ve dipte. Artık kendi fikirleriyle inanılmaz bir çelişkide ve kendi fikrine argüman oluşturmaya çalışıyor. Ama zaman geçtikçe biz oturumları yaptıkça şunu görüyor. Bu bir münazara değil. Burada kaybeden, kazanan hiç kimse yok. Burada bir hakikati beraberce söyleyeceğin şeyden vazgeçip anlamak istiyor muyum? Bunu geliştirmeye başlıyor. Hocam nereden biliyorsun bunu? Valla ben de benim kendi kişisel gelişim en büyük, en net kişisel gelişim çıktılarımdan bir tanesi bu. Geçen arkadaşlarla bir çok özel bir toplantıda, özel idealist arkadaşlarla birlikte toplandık. Şey demişim, onu çok sevdiler. Anlatın, lütfen anlatın. Benim fikirlerim bunlar ve ben fikirlerimden vazgeçmeye çok hevesliyim demişim. Çok hoşlarına gitmiş. Bu şeyin armağanı işte. P4C'de çocukların armağanı bana. Çünkü onlar kendi fikirlerine hocam ben böyle düşünüyordum ama yani Murat'ın dediği böyleymiş. Vazgeçmeye hazır hale geldikleri için onlardaki güzellik de bana yansıdığı için ister istemez kişisel anlamdaki bir gelişimin de içerisinde oluyorsunuz. Sonra fikirlerini beyan ediyorlar. Evet diyorum çocuklar bu çukurda kalabilirler. Burası da bereketli. Burası da güzel bir yer. Ama genelde bir netlik kazanmaya eğilimli zihin. Bazı çıkarımlar yaparak bu çukurdan bu kadar net halde olmuyorlar. İlk baştaki kadar emin olmuyorlar fikirlerinden ama fikirleri değişiyor, değişmiyor. O çukurdan yavaş yavaş çıkıp fikirlerinin son halini alıyorum ve onları derleyip toparlıyorum. Süreçte ne oldu? Mete sen böyle düşünürken şöyle bir süreç yaşadım. Bu argümanı geliştirdim. Böyleydi. Ahmet'le aynı fikirde oldun ama sonradan şu nedenden dolayı herkesle ilgili olabilirse eğer. Çıkarımlar yaparak, derleyip toplayarak ne olduğunu, biz bugün ne yaptık? Özgürlükle ilgili çok nettik. Hani çok iyi biliyorduk. Hani kendimizden çok emindik. Ama ne oldu? Çok keyifli bir şey yaptık. Tartıştık, konuştuk ve düşüncelerimiz değişti. Kendimizi bu şekilde ifade ettik diye tüm oturumu özetleyen bir konuşmayı yaptıktan sonra oturumu bitiriyoruz. En zor kısmı oturumu bitirmek hocam bu arada. Yani normalde 40 dakika, 45 dakika sürmesi gerekiyor ama entelektüel keyif. Benden çok daha iyi bilirsiniz bunu. Oradan ayrılmak istemiyorlar. O çocuklar onu tattılar çünkü. Yani kabul gördükleri, kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir yerde daha da ifade etmek istiyorlar. Ama hocam böyleydi, ama böyleydi. Bir de şöyle bir şey var ya, Mete hocam, böyle bir atmosferi oluşturduğunuzda insanlar oradan ayrılmak istemezler. Yani ya bir dakika ya, nasıl yani? Benim söylediklerim yargılanmıyor mu? Doğru ya da yanlış yok mu? Lütfen biraz daha anlayayım çabası. Kendi başına orada olabilmenin keyfini yaşıyorlar. Süreç böyle gerçekleşiyor. Kızlarımdan bir tanesinden örnek vereceğim. Onun sınıfa giden bir kızım var. Ben gönüllü mahkum diye John Stuart Mill'in yapmış olduğu bir düşünce deneyi vardır. Gece yarısı evden bir adamın alındığını düşünün uyurken ve uyandığında bir hapishanede uyanıyor. Hapishanede uyandığında aradığı her şey var hapishanede. Voleybol sahası, basketbol sahası, müthiş bir oda, işte istediği müzikler, internet, PlayStation bile var oğlum diye anlatıyorum böyle erkeklerin çoğunlukla olduğu şeylerde. Her şey var ve en iyi anlaştığınız arkadaşınız da orada. Süper, havuz da var. Aradığınız her şey var. Çok güzel. Şimdi buradan çıkmak istemiyorsunuz. Çok çok mutlusunuz buradan. Ama şöyle küçük bir ayrıntı var. İsteseniz de çıkamazsınız. Şimdi buradaki bu gönüllü mahkum, gönüllü olan mahkum özgür müdür değil midir? Herkesin işte hocam karşıtını seçemediği için, diğerini seçemediği için özgür değildir. Hocam özgürlükle ilgili bu adamın sorgulaması bile yok. Hayatından çok memnun, çok mutlu diye bu argümanları geliştiriyorlar. Ve çok ciddi sıcağı sıcağına tartışmalar bunlar. İşte kızımın bir tanesi bu düşünce deneyinin yapılma amacı da hani John Stuart Mill'in en temellendirdiği şeye baktığınız zaman karşıtlığı seçemiyorsa eğer, diğer seçenek hayatında yoksa özgür değildir gibi bir sonuca varır. Bu doğrudur ya da yanlıştır diye söylemiyorum. Hani onun varmış olduğu ifade ettiği bir düşüncedir. Kızım aynı nedenden, yani aynı argümanla aynı sonuca ulaştı. Hani böyle çok sıkı felsefe okuyan da değil. Ama kendi zihni insanın zaten filozof olmaya, sorgulamaya çok yatkın. Böyle bir örnekte vermek istedim.
Harika. Yani zaten insanı suya bakması veya ateşe bakması çok eski çağlardan beri çok alışık olduğu bir şey. Ve bu çok meditatif bir şey. Yani meditasyon böyle bir şey zaten. Yani oraya dalıp gidip öyle düşüncelere dalmak. Aslında hani biz bundan çok uzaklaştığımız için ne bir doğaya, ne ağaca bakabiliyoruz, ne bir suya bakabiliyoruz. Yani baktığın zaman bizde böyle bir düşünce, böyle bir reflection dedikleri veya şey yaptıkları bir şey olmuyor zaten yani. Ama bu imkan tanınsa gerçekten de hepimizde bu şey var. Neler? Altyapı var aslında. Ben de katılıyorum. %100 katılıyorum. Şeyi bana hatırlatıyor biraz da bu. İşte bizim, ben de yaratıcı drama ile ilgilendiğim için oradaki yine benzer şeyler de hatta işte ne bileyim o soru teknikleri, çember. Sen hiç bakabildin mi yaratıcı drama ile öyle farklılıklarına? Yani bir tarafta yine çocuklar bir canlandırma yapmıyorlar da fikirleri beyan ediyorlar.
Yaratıcı dramada da işte empati duyup karşı tarafı anlayabilmek söz konusu. Çünkü o duygu durumunun içerisine giriyorsunuz. O yaşantıya sahip olan insan nasıl davranırdı? P4C'de de karşı tarafı daha fazla anlamaya başlıyorsunuz. Bu işte hani alternatif eğitim yöntemleri dediğimiz şey aslında böyle çok hocam hani uzaydan getirdiğimiz bir şey değil ya. Hayatın içerisine ne yaşanıyorsa biz onu alıp getiriyoruz. Eğitimlerde uyguluyorsunuz. Peki bu kadar bizim eğitimimizden ayrıştıran şey ne? Okullarda hani işte sanayi inkılabıyla birlikte en temelde ihtiyaç olan meslekler var. O mesleklere biraz da yetiştiriliyoruz bu meslekleri yapabilmek için. Bazı şeyleri öğrenmemiz ama bazı şeyleri de öğrenmememiz lazım. İşte hayatın içerisinde öğrenmememiz gereken şeyleri biraz inat etmek ve öğretmek gerekiyor çocuklara. Çok geç kalmamak gerekiyor. Şimdi benim P4C ile ilk tanışmamda hatırladığım bir duygu var. Yansıttılar. İşte Lotus şurubu klasik en temel hikayelerden bir tanesidir. Bir gün Kaptan Odise askerleriyle birlikte uzun bir sefere çıkar. 5-6 ay sürecek bir seferdir. Yeni yerler fethedebilmek adına yola çıkarlar. Çıktıktan 2 hafta, 3 hafta sonra yavaş yavaş karşıdan çok güzel görünen bir adaya doğru yaklaşırlar. Erzakları da azaldığı için adaya yaklaşırlar. İlk adımlarını atacaklardır. Karşıda bir yerli grubu onları karşılar gülerek. Çok mutlu olurlar ve ihtiyaçlarını karşılarlar. Yemek yerler, su içerler. Adamlar onu mutlu bir şekilde. Kaptan Odise ve askerleri çok mutlu bir şekilde karşılanır ama birinci günün sonunda hala adamlar mutludur. Abi aradan 3 gün geçer, adamlar hala mutludur. Böyle bir haftalık bir süreçte böyle sırıtan insanlar değil de baya baya özlerinde mutluluğu yaşayan insanlara tanık olurlar. Ve dayanamaz artık Kaptan Odise. kabilenin, oradaki yerlilerin reisine sorar. Der ki siz niye bu kadar mutlusunuz? Nasıl bu kadar mutlu olmayı başarıyorsunuz? Çok kolay der yerli. Bizim adamıza özgü yetişen bir çiçek var burada. Lotus çiçeği. Lotus çiçeğinin özünü alıyoruz, bir şurup yapıyoruz. Bu şuruptan bir kere içen artık hayatının sonuna kadar mutlu mesut bir şekilde yaşıyor. Harika der, biz de içelim tamam der. Ama bir şartla içerseniz bu adadan ayrılamazsınız. Her şey iyiydi, hoştu da ayrılmama kısmı gelince işler biraz zorlaştı. Şimdi çocuklar hadi cevap verin. Bu Kaptan Odise ve askerleri o şurubu içmeli midir? Neden? İçmemeli midir? Neden? Hocam içmelidir. Bu insanların, dünyadaki insanların en çok peşinden koştuğu şey mutluluk. Bulmuşlar o koşulsuz mutluluğu, içmelidir. Hayır hocam, içmemelidir. Çünkü özgürlük mutluluktan daha temel bir değerdir. Çünkü böyle böyle ben kendi yaşantımda şunları gördüm, bunları yaşadım. Bu örnekleri vermeye başlıyorlar. İşte buna tanık olmak muhteşem. Yani bu soru bana soruldu. Yani bu yansıtıldı hocam orada görüntü. Ve şeyi gördüm. Matrix, Kırmızı Hap, Mavi Hap, o saate kadar okuduğum kitaplar, Murat'ın hayatındaki dönüm noktaları, özgürlük mü, mutluluk mu? Bir dakika dedim ya, bu Türkçe sorusu da değil. Gerçekten doğru ya da yanlış cevap vermek ya da vermemek söz konusu değil mi? Değil. Bu felsefe çünkü. Nasıl yani felsefe? Felsefe tarihi olmadan da kavramlar üzerine yapılabilir mi? Yapılabilir. İlk görüşte aşk. Direkt. Ya bu bilgi benim hayatımda var olsaydı acaba neler değişebilirdi? Dördüncü sınıfa giden bir Murat'a senin söyleyeceklerin birazdan oluşturacağın nedenler sorgulanmayacak. Gel felsefe yapalım denseydi hayatında neler değişirdi? Değişimi bilmiyorum. Hayat çok değişken bir şey ama hazzı biliyorum. Şu an yaşıyorum çünkü onu. Yani başarı hazzı kendini ifade edebilmek de geliyor. Düşüncelerini söyleyebilmek de geliyor. Bu da işte yaratıcı dramadan çıktık ya hocam. Orada da bir hal var. Kendini ifade edebilme becerisi var. P4C'de de var. Özgürce kendini ifade edebilmek muhteşem bir şey.
Tiyatro ve felsefe zaten işte insanlığın, yani medeniyetin en kıymetli değerleri bence de. Yani insanı insan yapan, hayatına anlam katan.
Görüyoruz şu anki medeniyetin en temelinde aslında o felsefe ve tiyatronun olduğunu. Binlerce yıl önce işte o Bergama'daki büyük tiyatro, işte Selçuk'taki gördüğünüzde insanların tiyatro ile ciddi anlamda uğraştıklarını, felsefe yaptıklarını görüyoruz. Şu anki medeniyetin de en temel taşları burada. İnsanı anlamak, hayatı anlamakla ilgili çok ciddi bir çaba sarf etmek.
Aynen, yani onları bir şekilde alıp cebimize koymuşuz veya bir şekilde bugünkü medeniyete onlar bizi taşımışlar ama şu an saçma sapan kendimizi başka şeylerin peşine kaptırmışız. İşte tüketim gibi, yani bu bolluk hastalığı bizi hem bizi hem de dünyamızı hasta etmeye devam ediyor hakikaten.
Gerçekten öyle hocam ve sizinle konuştukça, sizinle paylaşımlarımız arttıkça, LinkedIn'de bir yazınıza da, içeriğinde benim de olduğum o yazıya da denk gelmiştim. Çok güzel ifade etmiştiniz. Hani aslında biz hani işimizi gücümüzü yapsak, sonra da çocuklarımızla zaman geçirsek, hani tüketim evet, evet, böyle bambaşka kaygıların ötesinde hayatın böyle zenginleşebileceği. Şimdi ben bunu yaşıyorum öğretmen olarak da. Kızım var, Beril Masal. Ama böyle güzel bir samimiyetle yazılmış ki o yazı. Hani Beril Masal'a vakit ayırıyorum ama daha bir farklı ayırıyorum o yazıyı okuduktan sonra. Hakikaten çok çok kıymetli.
Harika. Allah hepsini bağışlasın. Çok YouTube'da da görüyorum Beril Masal'ı. Performanslarını. Peki şimdi son iki soru. Bir tanesi değer atmanın formülünü soracağım Murat Ülkü için. Son olarak da biraz gelecek planları ve insanlar sana nasıl erişebilirler, nasıl ulaşabilirler onları konuşalım istedim. Öncelikle değer atmanın formülü Murat Ülkü için.
Hocam değer yaratmanın formülü, ya insanın, tüm dünyadaki insanların varoluşundaki en temel kriterin aslında ben duygular olduğunu düşünüyorum. Yani sizin samimiyetle yaşadığınız bir duygu vardır. Yani bu bir kalemi yapan kişi için de geçerli, bir marangoz için de geçerli. Ya da İnanç Hoca'nın eğitici eğitimlerinde gösterdiği iki tane genç var. Metallica'nın solistin oğlu bir tanesi. O arkadaşlarım, benim bateriyle falan öyle bir kültürle çok işim yok, bilmiyorum ama adamların videosunu izledikten sonra bateri çalma olayına kayıtsız kalabilmek mümkün değil. Coşku dediğimiz kelime çok büyülü bir kelime. Bu tiyatro yaparken de, marangoz için de, bir doktor için de, bir işte coşkuyu yakalayabilmek. O kadar sessiz ve büyük bir gücü var ki bunun. Benim değer yaratma formülünün altındaki en temel kelime ve formül odur herhalde. Başarı motivasyon seminerleri veriyorum gönüllü Türkiye'nin birçok yerinde. Şimdi onu YouTube'a taşıdım tam pandemi döneminde. Orada bir hal var sahneye çıktığım anda. Çünkü kendi hikayemi anlatıyorum. Başarı hikayelerini anlatıyorum. Ben ömrümün tamamını orada geçirebilirim ya hocam. O çocuklar dinliyorlar ve şu an 6000 tane mektup var geri dönüş seminerlerden sonra. Şimdi çok doğru olmaz neler yazdığını söylemem. Bir ara söylerim ama çok güzel şeyler yazıyor. Hakikaten iyi ki diyorum ya. Hani bu dünyadan ayrılırken sadece o mektuplar olsa yanımda bunları yaptım desem çok mutlu ayrılırım. Onları o çocuklara yazdıran, o geri dönüşü yapan bir şey var. İşte coşku. Benim değer yaratma formülümün altında yatan en temel kriter de bu. Çünkü sadece benim için değil bu. Şimdi Mete hocam o LinkedIn'e yazıyı yazdığında benim Beril Masal'la iletişimimi değiştirebiliyorsa ve bunun aylarca süren bir etkisi varsa orada usul usul bir gönlünü akıtma durumu söz konusu. O akan gönle dünyanın kayıtsız kalması imkansız.
Harika. Peki hocam başka nasıl dokunmayı düşünüyorsun insanların hayatına? Neler planlıyorsun? İnsanlar sana nasıl ulaşabilirler ve senden nasıl yardım alabilirler? Öyle sorayım.
Şöyle ben gönüllü olarak P4C eğitimlerini verdiğim bir platform. Yani bana ulaşıyorlar Instagram üzerinden, YouTube üzerinden mesajlarla. Ve ben de istisnasız şu ana kadar hiç kimseye hayır demedim. Aşkla şevkle koşturma devam etti. Bundan sonra da devam edecek. Buradan ulaşabilirler. P4C, alternatif eğitim yöntemleri, koçlukla ilgili öğrencilerin işte çalışmıyorlar, ne yapabilirler, öğrenci velileri ulaşıyor ve her birine istisnasız geri dönüş yaptım. Bu şekilde ulaşabilirler. Çünkü bizim de yani şu an ruhumda hissettiğim dünyaya geliş amacım buymuş gibi hissediyorum. Aşkla şevkle o faydayı yaratmaya her daim hazırım. Bu süreci nereye doğru ilerletebilirim sorusu da hocam. YouTube devam. Hı hı. Biraz soluklanacağız bu aralar. Yaz dönemine giriyoruz. Biraz güç toplayacağız. Biraz daha birikim yapacağız. Ama ondan sonra gündür gündür YouTube'da devam. Aklımda podcast var. Ya çünkü ben çok oradan besleniyorum. Sizin podcastlerinizden de birçok kişiden. Ve spor yapıyorum. Spor yaparken de her gün dinliyorum. Ne güzel olur dedim. Yani insanlar da beni, fikirlerimi, eğitimle ilgili farklı bakış açıları var. Ve çok önemli bir konu. Aslında her şey. Dünyanın dönüşümü üzerine. Bunları dinleyebilirler mi sorusu var bugünlerde aklımda. Buradan bir değer yaratmayı tekrardan düşünüyorum. Böyle.
Harika. Çok teşekkür ediyorum tekrar Murat katıldığın için. Sana bu ulvi görevinde başarılar diliyorum. Başarıların devamını diliyorum.
Sayın hocam, Mete hocam ben çok çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladığınız için. Ya her şeyden önemlisi ya böyle bir içerik geliştiriyorsunuz. Böyle bir yolculuğa çıkmışsınız ve bu yolculuğun aslında sonsuzluğa atıyoruz biz bunu ve kaç tane hayata dokunacağını gerçekten bilmiyoruz. Acayip bir matematiksel bir denklem var orada. Yani 10 yıl sonra Murat Ülkü dinleyip buradan veya göreve yeni başlayan 23 yaşında bir çocuğumuz bunu dinleyip Ağrı'da görev yaparken teneffüste hayatının tamamı dönüşebilir. Dönüştüğü gibi dersine girdiği bütün öğrencilerin hayatı dönüşebilir ve böyle içerik geliştirme çok kıymetli bir şey ve siz de bu işi canı gönülden ve çok kaliteli bir şekilde yapıyorsunuz. İmkan verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere hocam.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.